Ayrım 8, sayfa 64. İdare binasında koridorda tek sıra halindeki floresan ampullerden başka ışık yoktu. Ebi halı zeminde hiç ses çıkarmadan ışıkların altında yürüdü. İki yanda ofisler, karanlık sekreter masaları boştu. En uçtaki konferans salonunun kapılı kapısının altında ışık sızıyordu. İçeride birileri vardı. Önünde durdu ve kapıyı tıklattı. Kapı ardına kadar açıldı. Karşısında duran Jeremiah Parr, arkadan gelen loş ışıkta okumayan yüz ifadesiyle ona baktı. Arkasındaki konferans masasının altı yedi erkeğin oturduğunu gördü. Ebi, biler çırı, Mark'ı ve Mohandas'ı seçti. Nakil ekibi buradaydı. Doktor DiMatteo dedi Parr. Kusura bakmayın, beni aradığınızı bilmiyordum dedi Ebi. Hastane dışındaydım da. Nerede olduğunuzu biliyoruz. Parr salondan çıktı. Mark da onu takip etti ve iki adam loş koridorda Ebi'nin karşısına dikildi. Kapıyı aralık bırakmışlardı. Ebi Archer'ın yerinden kalktığını gördü. Bir an göz göze geldiler ve Archer kapıyı kapattı. Ofisime buyurun dedi Parr. İçeri girdikleri anda kapıyı çarpıp Ebi'ye döndü. Nasıl bir bok yediğinizi kafanız alıyor mu sizin? Ebi Mark'a baktı ama yüz ifadesinden hiçbir şey çıkaramadı. Onu en çok korkutan da sevdiği adamın yüzündeki maskenin gerisini okuyamamak oldu. Jos Öday hayatta dedi Ebi. Kalp nakliyle hayatını kurtardık. Bunun bir hata sayılmayacağını düşünüyorum. Hata bu işin yapılma şeklinde dedi Parr. Baş ucunda durduğumuz çocuk gözümüzün önünde ölüyordu. O yaştaki bir çocuğun. Ebi dedi Mark. Senin niyetini sorgulamıyoruz. Elbette biliyoruz iyi niyetle hareket ettiğini. Niyeti falan karıştırma Odell diye terslendi Parr. Göz göre göre lanet kalbi çaldılar. Kimin başını yatıklarına bakmadılar. Hemşireler, ambulans şoförleri, doktor Lim'i bile kafayı almışlar. Ebi'nin yapması gereken baş asistanın talimatlarını uygulamaktı. O da aynen bunu yaptı. Emre itaat yani. Bunun bedeli ödenecek. Baş asistanı kovmakla bitmez bu iş. Vavyen kovuldu mu? Ebi doğrulasın diye Mark'a baktı. Vavyen her şeyi itiraf etti dedi Mark. Seni ve hemşireleri kendisini zorladığını söyledi. Ben Doktor DiMatteo'nun baskıya boyun eğilecek biri olduğunu sanmam dedi Parr. Lim'i ne yapacaksın diye sordu Mark. O da ameliyathanedeydi. Onu da mı kovacaksın? Lim'i dönen dolaptan haberi yoktu dedi Parr. O böbrekleri çıkarmak için gelmişti. Massachusetts Merkez Hastanesi'nde alıcının masada beklediğini biliyordu sadece. Ayrıca şartlı organ nakli yapıldığına dair form vardı. Parr Ebi'ye döndü. Hazırlayan da altına şahit diye imza atan da sensin. Joe Terrario kendi rızasıyla imzaladı dedi Ebi. Kalbin çocuğa nakledilmesini kabul etti. Dolayısıyla kimse organ hırsızlığıyla suçlanamaz dedi Mark. Her şeyin kitabına uygun Parr. Vavien hangi piyano oynayacağını çok iyi biliyordu. Oynadı da. Buna Ebi de dahil. Ebi Vavien'i savunmak için ağzını açacak oldu ama Mark'ın uyaran bakışlarıyla karşılaştı. Dikkat et. Kendi kuyunu kazma. Kalp nakli için yatmış hastam var. Kadına takacak kalbim yok. Kocasına ne diyeceğim ben? Kusura bakmayın Bay Vos. Sizin kalbi kaybettiler mi diyeceğim. Parr öfkeden kas katı kesilmiş yüzünü Ebi'ye çevirdi. Siz alt tarafı bir asistansınız Doktor DiMatteo. Sizin yetkinizde olmayan bir kararı kendi başınıza verdiniz. Vos durumu öğrendi bile. Şimdi Bay Ste bunun bedelini ödeyecek. Yapma Parr dedi Mark. Olay öğret diye gelmedi. Victor Vos avukatını aramayacak mı sanıyorsun? Ne diye arayacak? Organ için şartlı bağış yapılmış. O kalbin o çocuğa nakledilmesi şart. Parr Ebi'yi göstererek, çünkü imzalaması için adamı zorlamış dedi. Ben ona sadece Jos Öde'den söz ettim dedi Ebi. 17 yaşında olduğunu söyledim. Sırf bunun için bile kovulursunuz dedi Parr. Saatine baktı. Saat tam 7:37 itibariyle asistanlık programından çıkarılmış bulunuyorsunuz. Ebi şaşkınlıkla baktı. İtiraz edecek oldu ama sesi çıkmıyordu. Boğazına bir yumru oturmuştu. Kovamazsın dedi Mark. Niyeymiş? Bir kere bu kararı program direktörü verir. Geneli tanıyorum. Emir komuta zincirini ihlal ettiremez. Kaldı ki cerrahi kadromuz zaten çok dar. Ebi'yi de kaybedersek göğüs cerrahisinde gün ışarı nöbet tutulacak demektir. İnsanlar yorulacak Parr. Hata yapacaklar. Asıl o zaman millet avukatlarını aramaya başlayacak. Ebi'ye baktı. Sen yarın nöbetçisin değil mi? Ebi evet anlamında başını salladı. Ne yapacağız o zaman Parr dedi Mark. Hemen ikinci yılında bir asistan bulup nöbeti verebilecek misin? Jeremiah Parr Mark'a hışımla baktı. Bu iş burada bitmedi. İnan bana bitmedi dedi. Ebi'ye döndü. Bana bunun yarını var. Şimdi yıkılın karşımdan. Ebi dizleri tutmasa da Parr'ın ofisinden çıkmayı başardı. Düşünemeyecek kadar sersemlemişti. Koridorun ortasına kadar yürüyüp durdu. Sersemliğin yerini gözyaşları alıyordu. Oracıkta yere çöküp hüngür hüngür ağlayabilirdi ama Mark yanına geldi. Ebi, Mark onu tutup kendine çevirdi. Öğleden beri burası savaş alanına döndü. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bir çocuğun hayatını kurtardım. Kurtardım sanıyordum yani. Sesi çatladı. Hıçkırıklara karıştı. Çocuğu kurtardık Mark. Ne yapmamız gerekiyorduysa onu yaptık. Ben emre itaat falan etmedim. İçgüdülerimle hareket ettim. Kendi içgüdülerimle. Öfkeyle gözyaşlarını sildi. Parr hıncını benden çıkaracaksa buyursun çıkarsın. İstediği etik komitesi önünde savunurum gereklerimi. Bir yanda 17 yaşındaki çocuk, diğer yanda zengin bir adamın karısı. Her şeyi anlatırım bak. Yine kovulurum belki. Ama çatır çatır savunurum hakkımı. Dönüp koridorda yürümeye devam ettim. Başka bir yolu var. Kolay bir yolu. Benim aklıma gelmiyor. Dinle beni. Yine kolundan yakaladı Ebi. Bırak fatura Vavyen'e kesilsin. Zaten üstünü aldı. Onun emirlerine itaat etmekten fazlasını yaptım. Şansını tepmesin Ebi. Vavyen suçu kabul etti. Seni ve hemşireleri korumak için yaptı bunu. Bırak konu kapansın. Ona ne olacak? İstifasını verdi zaten. Başistanlığı Peter Dayne devralıyor. Vavya nereye gidecek? Onu da düşünecek olan Bahis'te değil. Ona yapması gerekiyorsa onu yaptı. Hastasının hayatını kurtardı. Bir doktoru bunun için kovamazsın. Buranın bir numaralı kuralını çiğnedim. Ekibe karşı geldim. Her hastanede Vavya'nın çoğu gibi serseri mayınlar barınamaz. Bir hekim ya bizdendir ya bize karşı. Bir an durakladı. Sen neredesin? Bilmiyorum. Ebi başını salladı. Gözyaşlarının yine döküldüğünü hissetti. Bilmiyorum artık. Önündeki seçenekleri düşün Ebi. Ya da seçeneksizlikleri. Vavyen 5 yıllık asistanlığını tamamladı. Herhangi bir kadroda iş bulabilir. Genel cerrahi muayenesi açabilir. Senin elinde bir tek pratisyenlik var. Buradan kovulursan cerrah olman mümkün değil. Ne yapacaksın? İş yeri hekimliği mi yapacaksın hayatın boyunca? Bunu mu istiyorsun? Hayır. Aldığı derin nefese çaresizlikle bıraktı. Hayır. E ne istiyorsun o zaman? Gayet iyi biliyorum ne istediğimi. Yüzünü elinin öfkeli bir hareketiyle sildi. Derin bir nefes daha aldı. Bugün anladım. Bugün öğlen. Ameliyathanede Tarasof'u izlerken. Bağışlanan kalbi aldığında kalp cansızdı. Sıradan bir et parçasıydı. Oğlan da masada aynı durumdaydı. Sonra ikisi birbirine bağladı. Kalp çarpmaya başladı. Hayat yeşerdi tekrar. Durup yutkunarak gözyaşlarını bastırdı. O zaman anladım ne yapmak istediğimi. Tarasov'un yaptığını yapmak istiyorum. Mark'a baktı. Jos O'Day gibi çocukları hayat aşılamak. Mark başını salladı. Bunu başarmak senin elinde. Hala bir şansımız var Abby. İşin için, uzmanlığın için, her şey için. Nasıl olacak bilmiyorum. Senin nakil ekibine tavsiye eden bendim. Hala da bir numaralı tercihimsin. Archer'la ve diğerleriyle konuşurum. Hepimiz sana arka çıkarsak, Pal geri adım atmak zorunda kalır. Çok zor. Bu sana bağlı. Bırak suçu, Vavya'nın üzerine örsünler. Baş asistan oydu. Yanlış bir karar verdim. Yanlış karar vermedi ki. Sen resmin yarısını gördün. Diğer hastayı hiç görmedin. Diğer hasta kim? Ninavos. Bugün öğlen yatırıldı. İstersen gidip onu görebilirsin. Verilecek kararın o kadar net olmadığını anla. Hata yapmış olabileceğini kabul edersin belki. Ebi yutkundu. Nerede? Dördüncü kat yoğun bakım. Ebi daha koridordayken yoğun bakımdaki kargaşanın farkına vardı. Herkes birazdan konuşuyor. Seyyar röntgen aleti uğulduyor. Bir yerlerde iki telefon birden çalıyordu. Kapıdan girdiği anda içeriye sessizlik çöktü. Nasıl olduysa telefonlar bile bir anda sustu. Hemşireler gözlerini onu çevirirken diğerlerinin bakışlarını kaçırıyordu. Doktor Dimantio dedi Aaron Levy. 5 numaralı bölmeden çıkmış, dizginleyemedi bir öfkeyle bakıyordu ona. Gelin de bir görün eserinizi dedi. Suskun kalabalık kenara çekilerek Ebi'ye 5 numaralı bölgenin girişini açtı. Ebi pencereden baktığında yatakta kırılgan görünüşlü, beyaza çalan sarı saçlı, yüzü çarşaf beyazında bir kadın gördüm. Boğazına solunum hortumu sokulmuş, cihaza bağlanmıştı. Kadın makineyle mücadele ediyor, ciğerlerini hava çekmeye çalışırken göğsü kısılıp sarsılıyordu. Makine onunla işbirliği yapmıyordu. Hastanın çaresizce soluma çabalarını aldırmaksızın vızıldayarak belirlenmiş aralıklarla nefes pompalamaktaydı. Kadının iki eli de bağlanmıştı. Bir asistan hastanın bileğine kalın bir iğneyi sonuna kadar sokmuş, atardamar kateteri bağlıyordu. Kadının diğer bileği ise delik deşikti. İğnelerin yanlış girdiği yerlerde morarmıştı. Bir hemşire kadının kulağına bir şeyler fısıldıyor, onu yatıştırmaya çalışıyordu. Ama bilinci açık olan kadın, yüzünde insanın kanını donduran bir dehşet ifadesiyle mücadele ediyordu. İşkence gören bir hayvana benziyordu. Bu Ninavos dedi Aaron. Kadının gözlerindeki dehşet Abi'ye adeta felç etmişti. Konuşamadı. 8 saat önce yatırıldı. Yattığı andan itibaren durumu kötüye gitti. Saat 5'te ventriküler taşikardi meydana geldi. 20 dakika önce tekrar krize girdi. Bu yüzden solunum cihazına bağlandı. Akşam ameliyata girecektim. Cerrahi ekip hazırdı. Ameliyathane hazırdı. Hasta dünden hazırdı. Sonra bize demesinler mi donar saatler önce ameliyat alındı diye. Meğer bu kadına nakledilecek kalp çalınmış. Çalınmış diyorum Doktor Dimattio. Ebi yine bir şey söylemedi. 5 numaralı bölmeden çekilen büyük eziyet karşısında donup kalmıştı. O anda Ninavos'la göz göze geldi. Bir anlık bakışmada merhamet denilen gözlerdeki acı Ebi'nin içine işledi. Bilmiyorduk ki diye fısıldadı Ebi. Hastanın durumunun kritik olduğunu bilmiyorduk. Peki şimdi ne olacak? Bir fikriniz var mı? Oğlan dönüp Aaron'a baktı. Oğlan kurtuldu. Peki ya bu kadının hayatı? Ebi'nin verecek cevabı yoktu. Kendini savunmak için ne söylerse söylesin, o pencerenin gerisine can çekişen kadına derman olamazdı. Hemşire yemek odasından yanlarına gelen adamı fark etmedi bile. Doktor DiMatteo sen misin dediği zaman yüzüne baktı ancak. 60 yaşlarında kalıplı ve iyi giyimli, sırf duruşuyla bile dikkatleri üzerine çıkan bir adamdı. Ben Ebi DiMatteo dedi yavaşça. Adamın zehir kusan gözlerindeki sonsuz nefreti o an gördüm. Adam öfkeyle üzerine yürürken Ebi neredeyse geri kaçacaktı. Demek sensin. Bir o çekik gözlü kadın, bir de sen. Lütfen Bay Vos dedi Aaron. Kim oluyorsunuz siz diye kükredi Vos abiye. Oynatır mıyım ben karımın hayatıyla? Hesabını vereceksiniz bunun. Lanet olsun hep hesabını verdiğinizi göreceğim. Yumruklarını sıkarak Ebi'nin üzerine yürüdü. Bay Vos dedi Aaron. Bakın hastane, Doktor DiMatteo hakkında yapılması gerekeni yapacaktır. Kesin bunun hesabını. Bir daha çıkmasın karşımıza bu. Üzgünüm Bay Vos dedi Ebi. Çok üzgünüm. Ne kadar üzgün. Karşımdan götürün şunu. Aaron hemen aralarına girdi. Ebi'yi kolundan sıkıca tutup bölmeden uzaklaştırmaya başladım. Hemen uzaklaşın dedim. Onunla konuşabilseydim anlatabilirdim. Anlatabileceğiniz gibi değil. Şimdi yoğun bakım ünitesinden çıkın. 5 numaralı bölmenin kapısına feda gibi dikilmiş olan Vos'a bir bakış attı Ebi. Hayatımda böyle bir öfke görmemiştim. Hiçbir konuşma, hiçbir öfkeyi gideremezdi. Aaron başını salladı. Peki gidiyorum dedi. Dönüp yoğun bakım ünitesinden çıktı. Bundan 3 saat sonra Stewart Sussman arabasını Tanner Caddesi'ne kenara çekip 1451 numaraya baktı. Koyu renk panjurlu ön balkonunu kapalı mütevazı bir evdi. Bahçesi beyaz ahşap çitle çevriliydi. Sussman karanlık yüzündeki bahçeyi tam göremiyordu. Ama çimlerin bakımlı çiçek tarlalarındaki otların yolunmuş olduğunu tahmin ediyordu. Havada hafif bir gül kokusu vardı. Sussman arabadan inip bahçe kapısından girdi ve ön kapının basamaklarına çıktı. Evdeydiler. İçeride ışıklar yanıyordu. Perdenin gerisinden birinin yürüdüğünü seçiyordu. Zili çaldı, bir kadın açtı. Yüzü ve gözleri yorgundu. Omuzları büyük bir ruhsal yükün altında eziliyormuş gibi çöktü. Buyurun dedi. Rahatsız ediyorum. Özür dilerim. Ben Stewart Sussman. Joseph Terrario'ya müsaitse çok kısa vaktini alacaktım. Kimseyle görüşmek istemiyor. Aileden birini kaybettik ve biliyorum efendim. Özür dilerim. Siz yakın mısınız? Joey'nin annesiyim. Gelininizi duydum. Bayan Terrario başınız sağ olsun. Fakat oğlunuzla konuşmam gerek. Çok önemli. Karadir'in vefatı ile ilgili. Kadın sadece bir an duraladı. Sonra müsaadenizle deyip kapıyı kapattı. İçeriden Joa diye seslendiği duyuldu. Az sonra kapı tekrar açıldı ve gözleri kıpkırmızı çektiği acı yüzünden yavaş hareket eden bir adam belirledi. Ben Joa Terrario dedim. Susman elini uzattı. Bay Terrario, eşinizin vefatından önceki gelişmelerden büyük endişe duyan birini temsilen geliyorum. Gelişmeler mi? Eşinizin Bay Stahl Hastanesi'nde tedavi görüyordu, doğru mudur? Konu neydi ben tam anlayamadım. Konu eşinizin tedavisi Bay Terrario. Tedavi sırasında ölümüne yol açan bazı hataların yapılıp yapılmadığı. Siz kimsiniz? Hawkes, Craig ve Sussman Hukuk Bürosu'ndan avukatım. Uzmanlık alanım. Yalnız teşhis ve tedavi davalarıdır. Benim avukata ihtiyacım yok. 3 kuruş para kazanacaksınız diye gecenin bu saatine rahatsız etmeyin beni. Bakın Bay Terrario. Defolun buradan. Joe Terrario kapıyı kapatacak oldu. Fakat adam kapının arasına elini koyup onu durdurdu. Bay Terrario dedi Sussman yavaşça. Ses tonu sakindi. Karen Terrario'nun doktorlarının yanlış yapmış olabileceğine dair şüphelerim var. Çok büyük bir yanlış hem de. Eşiniz ölmeyebilirdi. Bunu henüz kesin olarak bilmiyorum. Fakat izniniz olursa kayıtları inceleyebilirim. Bütün gerçeği ortaya çıkarabilirsiniz. Joe kapıyı yavaşça tekrar açtı. Beni temsil ediyorum demiştiniz. Kim o? Sussman anlayışlı gözlerle ona baktı. Bir dost diyelim. Ebi işe gitmeye hiç korkmamıştı ama o sabah Basite Hastanesi'ne girerken kendini ateşe attığını hissediyordu. Jeremiah Paff bunun yarını var demişti ve işte yarın gelip çatmıştı. Fakat Wittig tarafından resmen görevden alınıncaya kadar işini yapmaya devam edecekti. Viziteye çıkacağı, ameliyatına gireceği hastaları vardı. Bu gücü nöbetçiydi üstelik, işini yapacaktı. Hem de çok iyi yapacaktı. Hastalarına borcu vardı, bir de Vavyen'a. Daha bir saat önce telefonda konuşmuşlardı. Vavya'nın son sözleri, orada birinin Jos Edey gibiler için mücadele etmesi gerekiyor. Sakın vazgeçme Ebi. İkimiz için de olmuştu. Ebi cerrahi yoğun bakıma girer girmez seslerini alçaldığını fark etti. Artık herkes Jos Edey'i öğrenmiş olmalıydı. Kimse ona bir şey demiyordu ama Ebi hemşirelerin arasında mırıl mırıl konuştuğunu duyuyordu. Kaçamak bakışlarını yakalıyordu. Rafa gidip viziteye çıkacağı hastaların dosyalarını indirdim. Tüm dikkatini bu basit işe vermesi gerekmişti. Dosyaları tekerlekli arabaya koyup lisesindeki ilk hastanın bulunduğu bölmenin önüne gitti. İçeri girip meraklı bakışlarla kurtulmak bile çok rahatlattı onu. Perdeye çekip hastanın yanına yürüdü. Mary Ellen yatakta gözleri kapalı, dal gibi kolları ve bacakları cenin pozisyonda yatıyordu. 2 gün önceki açık akciğer biyopsisinin ardından 2 kere tansiyonu düşünce müşahede altına alınmasına karar verilmişti. Hemşirenin notlarına göre Ali'nin tansiyonu son 24 saat içinde stabil seyretmiş. Anormal nabız görülmemişti. Alan muhtemelen bugün cerrahi servisine normal bir odaya sevk edilecekti. Ebi yatağın kenarına gidip Bayan Ellen dedi. Kadın uyanıp kımıldadı. Doktor DiMatteo dedi. Bugün nasılsınız? İyi değilim, çok ağrım var. Nerede? Göğsümde, başımda, şimdi sırtımda da. Her tarafım ağrıyor. Evi dosyaya göz atınca hemşirelerin hastaya gün boyunca morfin verdiklerini gördü. Yetmiyordu belli ki. Ebi dozu artırması lazımdı. Ağrı için biraz daha ilaç verelim dedi Ebi. Rahat edeceğiniz kadar. Uyku için de bir ilaç verin. Uyuyamıyorum. Mary bezgince göğüs geçirdi ve gözlerini kapadı. Bir uyusam ve bir daha uyanmasam diyorum doktor. Bay Ellen, Mary, benim için bir şey yapamaz mısınız? Doktorum sizsiniz, kolaylaştırabilirsiniz, olmaz mı? Acınızı dindirebiliriz dedi Ebi. Ama kansere geçiremezsiniz değil mi? Geçirebilir misiniz? Gözleri tekrar açıldı ve gerçeği isteyen bakışlar Ebi'ye döndü. Ebi hayır dedi. Kansere geçiremeyiz, çok yayılmış. Ama ilaç tedavisiyle yavaşlatabiliriz. Zaman kazandırabiliriz. Ne zamanı? Mary acı bir kahkaha attı. Niye bana zaman kazandıracaksınız? Burada bir hafta daha, bir ay daha can çekişeyim diye mi? Öleyim de kurtulayım. Ebi Mary'nin elini tuttu. Kadının eli pelür kağıdına sarılı kemik gibiydi. Hiç et yoktu. Biz önce ağrılarınıza dindirelim. Ağrılarınız geçince her şey farklı görünür. Mary cevap olarak sırtını Ebi'ye dönmekle yetindi. İçine kapanıyor, ondan uzaklaşıyordu. Ciğerlerimi deneyeceksiniz herhalde. İkisi de bu muayenenin formaliteden ibaret olduğunu farkındaydı. Stetoskopun göğüse, sırtı ve kalbe dayandığı lüzumsuz bir törendi sadece. Ebi yine de üstüne düşeni yaptı. Mary Ellen'e bir dokunuşlar dışında verebileceği başka bir şey yoktu. Muayene bittiğinde hastası sırtı dönük yatmaya devam etti. Sizi yoğun bakımdan çıkaracağız dedi Ebi. Serviste bir odaya taşıyacağız. Orası daha sessizdir. Bu kadar fazla gelen giden de olmaz. Cevap vermedi. Derin bir nefes, uzun bir iç çekiş sadece. Ebi eskisinden daha bezgin bir halde, kendini yararsız hissederek bölmeden çıktı. Elinden çok az şey geliyordu. Tek yapabildiği ağrıyı dindirmekti. Bir de işi doğanın akışına bırakmak. Mary'nin dosyasını açıp şöyle yazdı. Hasta ölmek istediğini dile getirdi. Ağrıyı dindirmek için morfin sürfat dozu artırılacak. Hastaya hayati müdahalede bulunulmayacaktır. Tek emirlerini de yazıp Mary'nin hemşiresi Cecilia'ya teslim etti. Hastayı rahat ettirin dedi Ebi. Morfinin dozunu ağrı durumuna göre ayarlayın. Uyuyabilmesi için ne kadar gerekiyorsa verin. Üst sınırımız nedir? Ebi uykuyla komanın arasında ince çizgi düşündü. Üst sınır yok. Kadın ölüyor Cecilia. Ölmek istiyor zaten. Morfin bunu kolaylaştıracaksa verelim morfini. Sonu biraz daha çabuk gelecek olsa bile verelim. Cecilia hemfikir olduğunu belli eden bakışlarla başını salladı. Ebi diğer bölmeye doğru yürürken arkasına Cecilia'nın Doktor DiMatteo diye seslendiğini duydu. Ebi döndü. Efendim, size bir şey diyecektim. Ben, siz geçen gün, Cecilia tedirgin gözlerle etrafına bakındı. Yoğun bakım ünitesindeki bazı hemşirelerin kendilerini izlediğini gördüm. Cecilia boğazını temizledi. Biz Doktor Cho ile sizin dün doğru olanı yaptığınızı düşünüyoruz. Kalbin Jus Adaya verilmesi konusunda. Ebi bir anda hücum eden gözyaşlarına gözlerini kıpıştırarak engel oldu. Sağ olun diye fısıldadı. Çok teşekkür ederim. Çevresine bakındığında hemşirelerin onaylayan bakışlarını gördüm. Siz çalıştığımız en iyi asistanlardan birisiniz Doktor DiMatteo dedi. Sesili. Bunu da paylaşmak istedik. Ardından gelen sessizlik de bir kişinin alkışlamaya başladığı duyuldu. Biri daha, biri daha derken bütün yoğun bakım hemşireleri alkışa katıldı. Soluğu kesilen Ebi elindeki dosyayı göğsüne bastırdı. Onun içinde bu. Ayakta alkışlanıyordu. Ayrım 8, sayfa sonu 73.